Ayrım 7. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek. Sayfa 93. 2.4.7. Türk Devrimi'nin modelinin oluşması. 150 yıllık Türk Devrimi'nin modeli denebilir ki 1908 Hürriyet Devrimi ile kuruldu. O model 1876 Devrimi ile filizlenmişti. 1876 meşrutiyeti öğrenci hareketleriyle başlamış ve Mithat Paşa ve Namık Kemal gibi genç Osmanlıların önderliğindeki vurucu güçle başarıya ulaşmıştı. 1876'da öğrenci hareketinin kişiliğinde halk ile yine o halkın parçası olan genç Osmanlı aydınları arasındaki birliktelik oluşmaya başlamıştı. Ancak bu birliktelik 1908 devrimi sürecinde belirginleşti. 1876 meşrutiyetine önderlik eden genç Osmanlı hareketi, Tanzimat'ın, Mustafa Reşit, Fuat ve Ali Paşalarıyla mücadele içinde gelişmiş, onların zindanlarında direnmiş, onların sürgünlerinde boğazlanarak şehit edilmiş ve onların padişahını yıkmıştı. Padişahın paşalarına ve saray bürokrasisine düşmanlık 1908 devriminde daha da belirginleşti. Buna bağlı olarak halkla birleşme çabası da yoğunlaştı. 1908 devrimi öncesinde Ömer Naci gibi öncü devrimcilerin halkı ayaklandırmak için Anadolu'ya gönderilmeleri dikkat çekicidir. Türk devriminin programı da 1908 devrimi sürecinde berraklaştı. 1876 meşrutiyeti kuşkusuz bir demokratik devrimdi. Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi, Mustafa Celalettin Paşa gibi düşünürler, vatan, hürriyet, laiklik gibi demokratik devrim fikirlerini yaydılar. Hatta 1871 Paris Komünü'nü dahi desteklediler. Ancak Milli Demokratik Devrim Programı'nın berraklaşması 1908'e giden süreçte ve devrim sonrasında gelişti ve olgunlaştı. Özellikle Türk Yurdu, Halka Doğru, Genç Kalemler gibi dergiler çevresinde toplanan Hüseyinzade Ali Bey, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp gibi düşünürler Kemalizmin felsefe ve programını daha o dönemde aşağı yukarı oluşturdular. 1908 devrimcileri bağımsızlıkçıydı. Yoksul halktan yanaydı, halkçıydı, laikti. Özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında daha ileri ölçülerde devletçi ve elbette devrimciydiler. Osmanlıcılık ile milliyetçilik arasındaki çelişmelerini devrimci pratik içinde adım adım çözdüler. Kapitülasyonları savaş koşullarında onlar kaldırdı. Milli iktisadı onlar kurdu. Özetlersek Türk devriminin 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayıp 21. yüzyıla uzanan pratiği içindeki temel özellikler 1908 devrimi ve sonrasında geniş ölçüde oluşmuş ve model kurulmuştu. Bu modelin belli başlı özellikleri şunlardı. Genç aydın ve subaylar ile halk hareketi arasındaki birlik. Bağımsızlıkçı ve özgürlükçü program. Sürecin düğümlendiği çıkmazlarda emperyalizme ve ortaçağ gericiliğine karşı halkı harekete geçiren silahlı mücadele. Devrimi önderlik eden ve her koşulda mücadeleyi esas alan, yasal ve yasa dışı, açık ve gizli yöntemleri birleştiren bir öncü örgütlenme geleneği. Kurtuluş Savaşı bu modelle başarıldı. Kemalist devrim bu modelle gerçekleştirildi. 27 Mayıs 1960 devrimi de bu modelin ürünüdür. Emperyalizm ve ortaçağ güçlerinin ittihatçılardan korkmaları boşuna değildir. 2.4.8 Kemalist devrime basamak. 1908 devrimi, başka deyişle hürriyetin ilanı, eskiden bayramdı. 24 Temmuz günleri kutlanırdı. Lozan Anlaşması'nın 24 Temmuz 1923 günü imzalanması da anlamlıdır. Mustafa Kemal Paşa yönetimi imzalamayı o güne denk getirdi. İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet seferleriyle Türk milletinin demokratik devrim başarıları 1908 devriminin çok ötesine geçti. Kemalist devrimin önderliği İçinden çıktıkları genç Türk hareketinin yetersizliğini eleştirmek zorundaydılar ve zaten başından beri eleştiriyorlardı. O eleştiri yapılmasaydı, İstiklal Savaşı da olmazdı, Cumhuriyet de olmazdı, Kemalist devrimin o büyük atılımı da olmazdı. Mustafa Kemal 1908 devriminin yapıldığı yıl, gencecik bir zabitken arkadaşlarına devrimi tamamlama görevini belirtmekteydi. İnkılabı ikmal etmek lazımdır. Biz bunu yapabiliriz. Ben bunu yapacağım. O zaman için düşündüklerimi size kısaca anlatayım. Bugünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun yüksek sayılan kumandanları benim için yoktur. Ordu kumanda sicilleri için ben son, sınır limit olarak binbaşıyı kabul ediyorum. Geleceğin büyük kumandanları bunlar olmak gerektir. Sicil defterlerinin binbaşıya kadar olanlarını muhafaza edeceğim. Üst tarafını yaktıracağım. Evet, binbaşıdan yüksek olanlar ay başında benim teşkil edeceğim bürolara gelip maaşlarını istedikleri zaman büro şefleri defterleri dikkatle inceledikten sonra "Efendim, defterde sizin isminiz yoktur, sizi tanımıyoruz" diyeceklerdir. Evet, inkılap yapacağız. Bugüne kadar yapılan inkılap kafi sayılmaz, fazlasını yapacağız. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 29, sayfa 201-202. Mustafa Kemal 1908 devrimini tamamlama görevini yalnız sözle değil, devrimci pratikle yapmıştır. Eleştirinin pratiği ya da pratiğin eleştirisi Kemalist devrimi doğurdu. Başta Atatürk, Kemalist devrim önderliği hem genç Türk devrimi geleneğinden geliyorlardı hem de o geleneğin merkezinde değil, çevresinde yer almışlardı. İstiklal Savaşı'nın başlangıç yıllarında eski iddiatçılar Mustafa Kemal Paşa ve kurmaylarına B takımı diye baktılar ama aynı zamanda onun önderliğinde birleştiler. Zamanın içinde bakılırsa Kemalist devrim 1908 Hürriyet devrimini izlemişti. Onun devamıydı. Ancak iddiatçı devrim kadrosu ile onların içinden çıkan Kemalist devrim kadrosu arasında özellikle önderleri açısından bir değerlendirme yapılacaksa başarılan işe, yürütülen eyleme, tarihsel role bakmak gerekir. İlla harflerle ifade etmek gerekiyorsa matematiğin yardımını başvurmak zorundayız. İttihatçılar devrimin A kadrosu ise Kemalistler A üssü kadrosudur. Hem A'dırlar hem de A'nın üstüne çıkmışlardır. A'yı devrimci pratikleriyle katlamışlardır. 1908 devriminin tek bir önderi yoktur. Zamanla bir üçlü yönetim oluştu. Talat, Enver ve Cemal Paşalar. Kemalist devrimin ise tartışılmaz bir önderi vardı, Mustafa Kemal Paşa. Bu fark dahi iki devrimin karşılaştırılması açısından eşsiz bir malzemedir. Devrimin tek bir önderi yoksa o devrimin mızrağı küttür. Çatal, kazık toprağa girmez. Bunu devrimci Mustafa Kemal görüyordu. Trablusgarp delegesi olarak katıldığı İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1909 kongresinde partileşmeyi ve önderin belirlenmesini gündeme getirdi. Tarık Zafer Tuna'ya Türkiye'de Siyasi Partiler, Cilt 3, İttihat ve Terakki, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, Temmuz 1989. Kemalist devrim önderliği, Mustafa Kemal'in kişiliğinde iddiatçı kadronun kenarına itilmişti. Çünkü daha temelli bir devrimi temsil ediyordu. İttihat Terakki'nin içindeki seçenekti. Bu devrimci kadro, iddiatçı örgütlenmede bir çekirdek olarak vardı ve o çekirdek 1918 sonrasındaki eylemiyle iddiatçılığın sınırlarını aştı ve dünya ölçeğinde önemli bir devrim gerçekleştirdi. O nedenle genç Türk devrimciliğinin tarihi aynı zamanda Kemalizmin köklerinin tarihidir. Genç Türk devrimini bir yandan karşıtı olan sultanlıkla ve tanzimatla mücadele boyutunda açıklarken bir yandan da onu kendi içinden çıkan Kemalist devrimci seçenek ile karşılaştırma boyutunda tahlil etmek gerekir. Daha sade ifade edersek, meşrutiyetler sultanlıkla mücadele hareketiydi ama o meşrutiyetçiliğin içinde bir cumhuriyet seçeneği vardı. Hayat, bir süre meşrutiyetin yetersizliğini ve hatta çaresizliğini ispatlamak için yürüdü. Tecrübeler, deneme ve sınamalar meşrutiyetin çıkmazlarını gösterdi ve cumhuriyet seçeneğini büyüttü. Meşrutiyetler, padişahlıkla mücadele etti ve en sonunda içinden cumhuriyeti çıkarttı. 2.4.9 Meşrutiyetin içindeki cumhuriyet. Meşrutiyetin içinde saklı cumhuriyet daha 1876'da vardı. Bunu padişahlar da fark etmişlerdi. Fransız devriminin cumhuriyet rüzgarı yeni Osmanlı hareketi içinde de esiyordu. Namık Kemal 1871 Paris Komünü'nü selamlamıştı. Padişahın adamları hem Sultan Abdülaziz hem de Sultan Abdülhamit döneminde Mithat Paşaları "Padişahım, bunlar cumhuriyetçi" diye suçlamışlardı. Aynı suçlama Erzurum ve Sivas kongreleri döneminde Mustafa Kemal Paşa için de yoğun olarak gündeme getirilmişti. Tarih gelişme yatağını somut pratiklerle açıyor. Her devrimci hareket önündeki sorunları çöze çöze ilerliyor. Çözemediği sorunlar için ise dersler ve birikimler yaratıyor. Türkiye'nin devrimci hareketi de hayatın doğal seyrini izledi. Meşrutiyetleri gerçekleştirirken meşrutiyet içindeki olmazları da yaşadı ve milli devlet çözümünü biriktirdi. Milli devlet veya cumhuriyet çözümünü 1908 Hürriyet Devrimi'nin kendi seyri içinde somut olarak saptamak gerekir. Kuşkusuz genç Türklerin arasında başka cumhuriyetçiler de vardı. Onların çözümü milli devletti. Ama bu seçeneği Mustafa Kemal başardığına göre onun mücadelesi boyutunda incelemek doğru tarihsel yöntemdir. Mustafa Kemal daha 25 yaşında, gencecik bir zabit olarak Ekim 1905'te Şam'da iki arkadaşıyla Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurarken milli devlet tasarımını da ortaya koymuştu. Bu kuruluşun 1906 güzünde gerçekleştirdiği görüşü yaygındı. Faik Reşit Unat, Belleten'deki araştırmasıyla Ekim 1905'te olduğunu kanıtladı. Belleten Cilt 26, Nisan 1962, Sayı 102, Sayfa 339, V'd. Bu amacını önce Beyrut'taki gizli toplantılarda, sonra Selanik'e gizlice geçerek orada zamanın devrimciliği öncülerini açtı. Aktaran Ali Fuat Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, İnkılap ve Aka kitabevi yayımı, ikinci basım, İstanbul 1981, sayfa 108 ve 114, V'd. Ali Fuat Cebesoy, Bilinmeyen Hatıralar, Temel Yayınları, İstanbul 2001. Ancak milli devlet o gün gündemde değildi. Mustafa Kemal bu aşırı devrimci fikirleri nedeniyle 1908 devriminin kenarlarına itilecekti. Tarihsel sürecin meşrutiyetlerden geçerek cumhuriyete ve milli devlete gittiği açıktı. Bunu bugün arkamıza dönüp baktığımız zaman görüyoruz. Ancak genç Türk devrimcilerinin içinde Mustafa Kemal gibi öncüler tarihin yönünü o zaman okumuş ve pratiklerini de yansıtmışlardı. Peki o Mustafa Kemal'leri diğerlerinden ayıran neydi? Bunu da Mustafa Kemal'in not defterinden öğrenebiliriz. Tarih 5 Ocak 1904. Mustafa Kemal yeni zabit çıkmıştır. Harp Akademisi'ndedir. Henüz Sovyet devrimi olmamıştır. Sosyalizmin Avrupa'da bastırıldığı ve inişte olduğu yıllardır. Not defterine şöyle yazar. Evvela sosyalist de olmalı, maddeyi anlamalı. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1, kaynak yayınları 3. basım, İstanbul, Aralık 2003, sayfa 15. İşte bu maddeyi anlamak genç Türk devrimciliğinin felsefesinde vardır. Fransız devriminin hatta Feuerbach gibi materyalist Alman filozoflarının ve Rusya ile Doğu Avrupa'daki Narodnik, halkçı hareketin esintileri Türk devrimci öncülerinin beslenme kaynaklarıydı. 2.4.10 Milletler Arası Devrime Katkısı. 1908 devrimi bir Asya devrimi, bir ezilen dünya devrimiydi. 20. yüzyılın başına bir göz atalım. 1905 Rus devrimi, 1907-1909 İran devrimi, 1908 Genç Türk devrimi, 1910 Meksika devrimi, 1911 Çin'de Sun Yat-sen'in önderliğinde halk devrimi. 20. yüzyılın başında kapitalizmin merkezi olan Avrupa'da, Kuzey Amerika'da devrim ateşi sönmüş, çünkü kapitalizm emperyalizme dönüşmüş, Batı'nın gelişmiş denen ülkelerinde ezen milletler oluşmuş, emperyalist burjuvazi işçi aristokrasisini yemleyerek denetim altına almış, böylece sömürü yükü Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın sırtına binmiş, emperyalizm ile insanlık arasındaki büyük çelişme o coğrafyalarda keskinleşmiş ve yoğunlaşmış. Sonuç, dünya devriminin doğuya kaymasıdır, özellikle Asya'ya kaymasıdır. Meksika'da doğudur, burada doğu kavramını ezilen dünya anlamında kullanıyoruz. Ve o Asya'da dört büyük imparatorluk geleneği var. Türkiye, Rusya, İran ve Çin. İmparatorluk demek, devlet geleneği demektir. Bağımsız yaşama birikimidir özet olarak. 20. yüzyıl devrimleri birbiri ardı sıra o ülkelerde patladı. Rusya, İran, Türkiye ve Çin'de hepsi 6 yıl içinde 4 devrim birbirini izledi. Bunlar dünyanın kapitalizme geç uzanan coğrafyasındaki milli demokratik devrimlerdir. Birbirlerini etkilediler. 20. yüzyılın başında Asya'da Fransız devrimi modelinden farklı yeni tipte demokratik devrimler ortaya çıkmıştır. Başı Rusya'nın çekmesi doğaldır. Çünkü bu 4 ülke içinde göreli en gelişmiş kapitalizmin en yaygınlaştığı, bütün çelişmelerin odaklandığı devrimci birikim ve örgütlenme geleneğinin en güçlü olduğu ülke Rusya'dır. Bu etkenlere bir de Rusya'nın 1905 savaşında yükselen Japon emperyalizmine yenilgisi eklenmiş ve devrim olmuştur. Türkiye'de 32 yıllık Abdülhamit despotluğu altında patlamaya hazır hale gelmişti. Rus devrimi bu koşullarda Türkiye'yi de tetikledi. 1907'de bir İslam ülkesi olan İran'da meşrutiyetin gerçekleşmesi de Osmanlı'daki meşrutiyet hareketine kuvvet vermişti. Lenin'in 1908 Genç Türk Devrimi'ne gösterdiği ilgi ve yaptığı tahliller önemlidir. Bakınız Doğu Perinçek, Lenin, Stalin, Mao'nun Türkiye yazıları, kaynak yayınları, sayfa 47-66. 1908 Hürriyet Devrimi, milli sürecin ürünüdür. Öte yandan, dünya devriminin doğuya kaydığını kanıtlayan ikinci önemli devrim özelliğiyle milletler arası boyuttadır. Dahası, 1905 Rus devrimi başarısızlığa uğrarken 1908 Türk devrimi başarılı olmuştur ve 1907'de başlayıp 1909'da ikinci atağını yapan İran devrimini ve 1911 Çin devrimini de etkilemiştir. Eski ve yeni tipte demokratik devrimleri bir tablo halinde gösterecek olursak. Eski ve yeni tipte demokratik devrimler. Kapitalizm çağı, Batı merkezli devrimler. 1640-48 İngiliz devrimi. 1776 ABD Bağımsızlık Savaşı. 1789 Fransız devrimi. 1830 Avrupa'da devrimler. 1848 Avrupa'da devrimler. 1871 Almanya ve İtalya'nın birleşmeleri. 1871 Paris Komünü. 1861-1865 ABD İç Savaşı. Kuzey Amerika devriminin tamamlanması. 1800'lerin sonu Japonya'nın yükselişi. Emperyalizm dönemi, Doğu merkezli devrimler. Birinci dalga, 1905 Rus devrimi, 1907-1909 İran devrimi, 1908 Genç Türk devrimi, 1910 Meksika devrimi, 1911 Çin'de Sun Yat-sen devrimi. İkinci büyük dalga, 1917 Rus Şubat ve Ekim devrimleri, 1920 Kemalist devrim, 1927-1949 Çin'de Yeni Demokratik Devrim, 1945 Avrupa Devrimleri, 1949-1953 Kore Devrimi ve Kore Savaşı, 1959 Küba Devrimi, 1950'ler ve 1960'lar Cezayir Kurtuluş Savaşı, Asya ve Afrika'daki diğer kurtuluş savaşları, 1975 Vietnam, Kamboçya, Laos'un kurtuluşu. Bu tablo, 1908 Genç Türk Devrimi'nin dünya ölçeğinde yeni bir devrim çağına geçişin bağlantı halkasında bulunduğunu gösteriyor. Asya'nın 1905-1911 devrimlerinin arkasından 1917 Şubat ve Ekim devrimleriyle 1920 Kemalist devrim ve sonrasında 1927-1949 Çin devrimi gelmiş, Doğu devrimleri çağı bütün gerçekliğiyle kendisini göstermiştir. Doğu devrimleri çağında kapitalizmin az geliştiği ülkeler yer yer sosyalist devrim pratiklerine de girdiler. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleri dahil bu tecrübeler demokratik devrimden sosyalizme geçiş aşamasının sorunlarıyla boğuştular. Dünyanın geniş alanlarına emperyalizmin hükmettiği koşullarda önemli kazanımlar elde edildi. Sovyetler Birliği başta olmak üzere bu ülkelerin çoğunda kapitalizme geri dönüşler yaşandı. Bu olumsuz tecrübelerde gelecekteki devrim dalgasına önemli bir birikim bıraktı. Ancak en önemlisi, bugün dünyada gelişmenin başını çeken ülkelerin Çin, Vietnam ve Hindistan gibi 20. yüzyılın devrimci atılımlarının yaşandığı Asya coğrafyasında bulunmasıdır. Bütün bu tecrübeler 20. yüzyılın demokratik devrimleriyle sosyalizmin ilk aşamalarındaki çabaların arasında duvarlar bulunmadığını kanıtladı. Toplam olarak baktığımız zaman Doğu devrimleri esas olarak milli demokratik devrim aşamasındaydı. Özellikle kapitalizme geri dönüş tecrübeleri yaşandıktan sonra bu saptamayı daha kolay yapabiliyoruz. 2.4.11 Kurtuluş Savaşımız 1908 devrimi döneminde başladı. 1908 Hürriyet Devrimi'nin milletler arası etkisi bu kadarla kalmaz. Devrim, emperyalizme karşı 1914-1918 direnişiyle de dünya tarihinin yönünü etkilemiş, yeni bir çağa girilmesinde etken olmuştur. Türkiye'nin 1914-1918 direnişi, 1908 devriminin devamı ve İstiklal Savaşı'nın başıdır. 1908 devrimi ve Kemalist devrim bu halkada iç içe geçmişlerdir. Önce 1914-1918 savaşının Türkiye açısından emperyalizme karşı bir direnme savaşı, bir vatan savunması, haklı bir savaş olduğunu vurgulayalım. Buna ihtiyaç var. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti'nin paylaşımı ile bir ilgisinin bulunmadığı yönünde görüşler ileri sürülebilmektedir. Bir örnek, değerli dostum Profesör Doktor İlber Ortaylı, Hasan Pulur'un köşe yazısı, Milliyet, 5 Nisan 2008. Tarihin malzemesi iddialar değil, olgulardır. Gerçeğe bakalım. Birinci Dünya Savaşı sonunda ne oldu? Osmanlı Devleti'nin en başta Orta Doğu'daki toprakları İngiliz ve Fransız emperyalizmi arasında paylaşıldı. Dünyanın en önemli petrol alanlarıydı o topraklar. Savaşlar hala oralar için oluyor. Osmanlı'nın Balkanlardaki bazı toprakları da sonuç olarak İngiliz ve Fransız emperyalizminin denetimine geçti. Ayrıca 1877'de kiralanan Kıbrıs'ın tapusu da İngilizlerin eline geçti. İşte bu sonuçlar Birinci Dünya Savaşı'nın nedenini de ortaya koyar. İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusyası daha 20. yüzyılın ilk yıllarından başlayarak Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için aralarında gizli anlaşmalar yaptılar. İtalya da zaman zaman bu anlaşmalara dahil oldu. 1908 Reval Anlaşması ile başlayan bu gizli anlaşmalar için bakınız Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 4, Kurtuluş Savaşı'nda Kürt Politikası, Geliştirilmiş 3. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Temmuz 2010, sayfa 24 ve D. İşte bu gerçekleri gören Lenin gibi büyük devrimciler, Rohrbach ve Rudbeck gibi Alman iktisatçı ve tarihçileri, o dönemin bütün önemli tarihçileri, Birinci Dünya Savaşı'nın öncelikle Osmanlı Devleti'nin petrol alanlarının, Boğazların, Ermenistan denen Kafkasya topraklarının ve Kürdistan'ın paylaşımı için yapıldığını saptarlar. Paylaşımın hedefi olan diğer ülkelerde Çin, İran gibi gelişmemiş ülkelerdir. Rohrbach, München'in Neueste Nachrichten, NR 280, 4 Nisan 1913. Rudbeck ve Rohrbach'ın görüşlerinin özeti için bakınız Doğu Perinçek, Cihan Savaşı ve Türk Devrimi, Teori, sayı 143, sayfa 3, VD. Lenin savaş sırasında iki emperyalist kampın paylaşım için savaştığını, Türkiye'nin ise vatan savunması yaptığını, haklı savaş verdiğini tahlil eder ve saptar. Lenin, Collected Works, cilt 21, sayfa 430'dan aktaran Doğu Perinçek, Lenin, Stalin, Mao'nun Türkiye yazıları, Kaynak Yayınları, 3. Basım, İstanbul, Temmuz 1992, sayfa 99 ve ayrıca bakınız sayfa 26, dipnot. Lenin, Türkiye yanında İran, Çin ve Arnavutluğunda vatan savaşı verdiklerini belirlemiştir. Zamanın bütün ciddi tarihçi ve siyasetçilerin saptadığı gibi, Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı dışında kalma şansı yoktu. Çünkü savaşın konusu kendisiydi. İttihatçılar buna rağmen İngiltere, Rusya ve Fransa'nın oluşturduğu anlaşma devletleriyle ittifak kurmak için boşuna girişimlerde bulundular. Kapılar kapalıydı. O kadar ki anlaşma devletleri Osmanlı yöneticilerine bizim amacımız sizin ülkenizi paylaşmak anlamına gelen cevaplar bile verdiler. Bütün bu gerçekleri Atatürk de tahlil etmiştir. Atatürk, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nın Almanya'nın yanında katılmak zorunda olduğunu savaş sonrasında 5 ayrı yerde açıkça saptar. Mustafa Kemal Paşa'nın itirazı savaşa katılmanın zamanlamasınadır ve savaş sırasında Almanya'ya bağımlı politika izlenmesinedir. Bu konuda bakınız Doğu Perinçek, Cihan Savaşı ve Talat Paşa, Teori, Mart 2006, sayı 194. Özetle, Birinci Dünya Savaşı'na katılmak, iddiaçıların bir hatası değildi, zorunluydu. Zamanlama ve izlenen siyasetler elbette eleştirilir. Sarıkamış ve Kanal harekatları, Alman politikasına bağlılığın ve maceracılığın yol açtığı facialardır. Aslında Osmanlı Devleti, savunabileceği sınırları korumaya yönelik bir savaş stratejisi izleseydi, tarihi başarılar kazanırdı. Buna rağmen, Çanakkale'nin geçit vermemesi, Kut-ül Amare'de, Kafkaslar'da ve bütün cephelerde yedi düvele direnilmesi kimsenin beklemediği başarılardır. İttihat Terakki yönetimine eleştiriler içinde en etkilisi ve bugün içinde tarihsel bir ders taşıyanı Mustafa Kemal Paşa'nın 20 Eylül 1917 günü Irak-Suriye cephesinden Talat ve Enver Paşalara yolladığı rapordur. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 2, kaynak yayınları İstanbul, Kasım 2003, sayfa 120B'de. Bu mektup harp akademileri yanında üniversitelerde ders olarak okutulmalıdır. Bütün o hatalara rağmen İttihat Terakki Yönetimi 1. Dünya Savaşı'nda bütün dünya tarihini etkileyen, 20. yüzyılın belirlenmesine yol açan bir vatan savunmasına önderlik etti. Bu vatan savunması 1908 devriminin eseriydi. O devrim olmasa Osmanlı Devleti o direnişi gösteremezdi. Devrimin kurduğu devrimci yönetim, gerçekleştirilen yenilikler, ordunun komuta kademesinin gençleştirilmesi, yapılan reformlar, kapitülasyonların kaldırılması ve izlenen kamucu milli iktisat siyaseti her şeyden önemlisi, milletin fedakarlığını seferber eden halkçı devrimci ideoloji ve vatanseverlik ruhu denebilir ki destanlar yarattı. Hasta ve çöktü denen köhne bir imparatorluk, 1908 Hürriyet Devrimi ile adeta yerinden doğrulmaya başladı ve emperyalizme karşı büyük direnç gösterdi. Bir tek Çanakkale direnişi dahi dünya ölçeğinde sonuçlar doğurmuştur. Türkiye, Çanakkale'de geçit vermediği için İngiliz ve Fransız emperyalistleri çöken Çarlık'ın imdadına yetişemedi. Rusya'da 1917 Şubat ve Ekim devrimleri bu koşullarda gerçekleşti. Dünya, emekçi devrimleri ve kurtuluş savaşları çağına girdi. Sovyet devrimi sayesinde Türkiye'yi paylaşmak için anlaşan 3 emperyalist ikiye indi ve dahası Sovyet Rusya Türkiye'nin kurtuluş savaşını destekledi. 1908 devriminin Çanakkale direnişi olmasa o tarihlerde Rus devrimi de olmazdı. Türkiye'nin kurtuluş savaşı da zafere ulaşamazdı. İstiklal Savaşımız 1908 devriminin Çanakkale Savaşı ile başladı. İstiklal Savaşımız iki aşamalıdır. Birinci aşama 1914-1918 arasıdır. 30 Ekim 1918 Mondros ateşkesi ile Aralık ayının ortalarında Antakya'da dört yolda Fransız emperyalizmine ilk kurşunun sıkılması arasında hepsi 1,5 ay süren kısa bir ateşkes dönemi vardır. Yalçın Küçük arkadaşımız da Kurtuluş Savaşımızda ilk kurşunun dört yolda atıldığını ısrarla belirtmiştir. Yakın zamana kadar milli mücadelede ilk kurşunun İzmir'de 15 Mayıs 1919 günü gazeteci Hasan Tahsin, Osman Nevres tarafından atıldığı bilgisi geçerliydi. Genelkurmay Atasya Başkanlığı konuyu araştırdı ve silahlı direnişin 19 Aralık 1918 günü Hatay Dörtyol ilçesi Karakese köyünde Mehmet Çavuş, Mehmet Kara'nın kurşunuyla başladığını saptadı. Uzman raporu ve konuyla ilgili başkanlık yayınlarının tetkiki neticesinde 1. Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletlerin yurdumuzda ilk işgal ettiği yerlerin İskenderun ve Dörtyol olduğu, bu düşmana karşı ilk direniş hareketlerinin yine bu bölgede başladığı, buna bağlı olarak da ilk silahlı direniş hareketinin de 19 Aralık 1918'de Dörtyol ilçesi Karakese köyünde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Genelkurmay Başkanı namına Erdoğan Öznal, Hava Pilot Kor General, Asteğmen ve Stratejist E.BŞK Hatay Valiliğine 29 Ocak 1992 günü yazılan 3214-4-92 arşiv numaralı ve iş 16 parantez içinde işl.12 parantez kapanıyor 2325/4407 sayılı yazı Atatürk'ün bütün eserleri arşivinden alınmıştır. Neresinden bakılırsa 1919-1922 savaşı 1914-1918 savaşının devamıdır. Bizim Kurtuluş Savaşımız 8 yıl sürmüştür. Böylece daha 20. yüzyılın başlarında görülen 1905 Rus ve 1908 Türk devrimleri arasındaki etkileşim 1917 Sovyet devrimi ve 1920'deki Anadolu İhtilali ile devam etmiştir. Türk ve Rus devrimleri arasındaki gelecek birliği Rusya'da 1921 NEP politikası ve Türkiye'de 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde özel kesime inisiyatif veren siyasetlerden geçerek 1929-1930 yıllarının kolektifleştirme ve devletçilik atılımlarıyla devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bir süre sonra süreç tersine dönmüş, Türkiye'de Kemalist devrimin yıkım sürecini Sovyetler Birliği'nde kapitalizme geri dönüş süreci izlemiştir. Bu yıkımlar yaşandıktan sonra 21. yüzyılın başında hem Türkiye'de hem Rusya'da keşfedilen büyük çözüm, iki ülkenin küresel saldırıya karşı Avrasya İttifakı'nda buluşmalarıdır. Türkiye ve Rusya'nın 20. yüzyılın başlarında dünya devriminde oynadıkları rol, bugün 20. yüzyılın başında yeniden gündemdedir. İki eski imparatorluğun, çağımızın iki doğu ülkesinin geleceklerini kurmak için el ele vermeleri demek ki çağımızın gerçeğidir. Türk devrimi ile Rus devrimi arasındaki mücadele ortaklığını, birlikte yükseliş ve inişleri arka sayfada bir şema halinde gösteriyoruz. Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 5, Kemalizmin Felsefesi ve Kaynakları, Geliştirilmiş 2. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ekim 2006, sayfa 76, 7. ayrımın sonu, sayfa 107.